Ayrım 3.
Barkan'a göre dünya ticaretiyle ilişkisi kesilip kendi içine kapanmaya ve bu yeni duruma göre yeniden teşkilatlanmaya ve derlenip toparlanmaya mecbur kalan Avrupa'da ekonomi bakımından en fazla kayda değer olan olay, malikaneler sisteminin genişlemesiyle para ekonomisi yerine tabii ve aynı diyebileceğimiz bir ekonominin geçmesi ve tam manasıyla zirai bir medeniyetin ortalığa hakim bulunması olmuştur. Gene Barkan'a göre Avrupa'da ticaretin zayıflamasının meydana getirdiği parasızlık yüzünden genellikle ordu mensupları ile memurların ancak malikane sahipleri arasından seçilebildiği ya da malikane sahibi haline sokulduğu bir dönemde devlet reislerinin büyük gelir kaynaklarını ve bunlara bağlı otorite ve egemenlik haklarını sürdürmesi pek güçtü. İşte böylece derebeyliğin her biri bir parça toprağın mülkiyetini toprak üzerindeki yetkilerle ele geçirdiği için bağımsızlık ve nüfuzlarını artıran ve memuriyetlerine ait yetki ve görevleri de toprak üzerindeki tasarruflarının bir kısmı gibi kendilerine mal ve mülk edinen eski memur ve mültezim toprak zenginleri elinde devlet iktidarının parçalanmasıyla meydana çıktığı iddia edilebilir. Feodalitenin niteliği konusundaki görüşleri hocamız Charles Croza dört büyük grupta toplamaktadır. A. Bir görüşe göre feodalite, büyük malikane sahiplerinin elindeki geniş imtiyazlarının artmasından meydana gelmiştir. Bu fikre göre feodalite, mülkiyet hakkının çeşitli nedenlerin etkisiyle normal gelişmesinden meydana gelmiştir. B. Senyörün sahip olduğu adaletin dağıtılması, askerlik hizmeti, vergi toplama gibi haklar normal olarak mülkiyet hakkından doğan haklar değildir. Bu haklar aslında kralın iktidar ve yetkilerine giren haklardandır. Ancak muafiyet ya da gasp yoluyla kendilerine itaati sağlayacak kadar güçlü olan kimseler tarafından kullanılmıştır. C. Roma devlet örgütünün ortadan kalkmasıyla onun yerini alan feodal düzende senyörün hem sahibi hem de hakimi bulunduğu bir malikane söz konusu olmaktadır. Bir yandan devlet otoritesini, öte yandan bireyin özgürlüğünü sağlayan ve aslında birbirinden ayrılmış bulunan egemenlik ve mülkiyet kavramlarını feodalite birbirine yaklaştırmıştır. Feodalite, egemenlik ve mülkiyetin özel bir örgütlenme biçimidir. D. Bir görüşe göre de devlet, Karolingilerin saltanatının son zamanlarında değil, ta Frankların ortaya çıkışından beri nüfuz ve kuvvetini yitirmiştir. Soyut devlet anlayışı, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına yol açan barbar istilacıların kaba ve pozitif ruhlarına işleyememiştir. Bu dönemde devlete karşı bir zorunluluk ve yükümlülük yerine krallar kendi şahıslarına itaat edilmesini ve saygı duyulmasını istiyorlardı. Söz konusu fikre göre egemenlik bir mülkiyet hakkından başka bir şey değildir. Krala özgü haklarla özel haklar arasında bir ayrılık yoktur. Krallar bağışıklık ve ayrıcalıkları artırdıkları zaman bu durum genelleşmiş, egemenlik de birçok ellere geçmiş oldu. Öte yandan kölelikten farklı bir durum olan bir kişiye bağımlılık, barbar istilasının yarattığı güvensizlik yüzünden çok çabuk yayılmış ve genelleşmiştir. Yeni koşullar bütün özgür insanları kendilerine bir senyör seçmek zorunda bırakmıştır. Bu dönemde toplumda himaye ilişkilerinin artmasını normal bir olay olarak kabul etmek gerekir. Böylece üretim tekniğinin gelişmesi sonucunda gevşeyen kölelik bağı dış olayların da çeşitli yönlerden etkisiyle feodal rejimin kurulmasına yol açmıştır. Feodalite bir ehrama benzetilebilir. Burada Roma hukukunda olduğu gibi toprağı serbestçe tasarruf edebilmek söz konusu değil. Senyörsüz toprak istisnadır. Sahibinin üstünde bir senyörü bulunmayan, istisna teşkil eden, serbestçe tasarruf edilebilen topraklara alö adı verilir. Geri kalan topraklar fiev sözleşmesiyle hiyerarşik bir düzene tabi tutulmuştur. Fiev sözleşmesi iki taraflı bir anlaşma. Taraflardan biri senyördür. Senyör, tabi ya da vasal denilen bir ikinci kişi lehine bir gayrimenkul ya da belirli bir toprak parçası üzerinde adalet dağıtmak gibi bir fonksiyonu sürekli bir hak olarak tesis eder. Karşılığında vasal da senyörün kendisinden beklediği hizmetleri yerine getirmek zorunda. Ayrıca vasal aldığı toprağın bir bölümünü başkasına verebilir. Bu yoldan kendisi de senyör olabilir. Ne var ki bu hiyerarşi içinde sonuncu vasalın ilk senyörle hiçbir ilişkisi yok. Bu durumu en iyi adamımın adamı benim adamım değildir ilkesi açıklıyor. Öte yandan feodal düzen içinde kilisenin de önemli bir yeri olduğunu hatırlamak gerek. Laik senyörlere ait malikaneler yanında rahipler sınıfından senyörler, kilise ve manastırlara ait malikaneler de pek çoktu. Bu malikaneler işletme ve yönetim bakımından öbürlerinden pek farklı değil. Feodal düzeni örnek olarak Fransa'yı alacak olursak, önce Fransa kralı, Fransa dukalığı adıyla bilinen toprakların senyörüdür. Bu bakımdan sadece kendi vasallarıyla doğrudan doğruya kişisel ilişkiler kurmuş, öbür fief sahipleriyle hiçbir ilişiği yok. Öte yandan Kapı soyunun kralları aynı zamanda bütün Fransa'nın da kralıydı. Bu durumda kral Fransa'daki öbür senyörlerin tümünün süzreni, metbu oluyor. Kral en yüksek senyör. Feodal hiyerarşinin en yüksek katını işgal ediyor. Başka bir deyimle kral senyörlerin senyörü durumunda. Bu bakımdan bütün vasallar ona tabi durumdalar. Ancak yukarıda değindiğimiz ilke gereğince vasal senyörlerinin toprağında yaşayan halkın hayatına kralın karışmaya hakkı yok. Kralın doğrudan yönetimi yalnızca kendi dükalarıyla sınırlı. Bu dükalık üzerindeki egemenliği kendisinin de feodal senyör olmasından doğuyor. Bu yüzden kralın dükalık üzerindeki egemenliği öteki senyörlerin kendi toprakları üzerindeki egemenlikleri gibi feodal hukuka bağlı. Kralın kendi topraklarında askeri, mali ve yargı ile ilgili yetkilere sahip yardımcı memurları var. Bunlar küçük şehirlerde prevolar, daha büyük bölgelerde ise kuzeyde bayiler, güneyde seneşaller. Vasal durumunda olan senyörlerin çeşitli yükümlülükleri var. Bunlar vermek, dare değil, daha çok yapmak, fasere biçiminde ortaya çıkan yükümlülükler. Bu yükümlülükler yardım, auxilium ve danışma, consilium olarak özetlenebilir. Bu iki ilkeye göre senyörler krala karşı saygı ve bağlılıklarını krala yardım ederek gerektiği zaman da danışmanlık görevi yaparak gösterecekler. Auxilium ilkesi doğrudan doğruya vasalın senyöre askeri alanda yapacağı yardımla ilgili. Ayrıca çeşitli maddi yardımlar da auxilium ilkesince yapılacak. Konsilium ilkesine göre ise vasal senyöre danışmanlık yapmakla görevli. Senyör vasalların düşünce ve dileklerini öğrenmeyi yararlı buluyor. Vasalların fikirlerini, çeşitli konulardaki görüşlerini senyöre bildirmeleri bir görev oluyor. Vasalların bu amaçla bir araya geldikleri topluluğa curia ya da konsilium adı veriliyor. Söz konusu topluluğun görevi senyörün vasallarından öğrenmek istediği konularda onu aydınlatmak yanında senyörün çözmekle yükümlü olduğu anlaşmazlıklara bakmak. Yani bir danışma aynı zamanda da yargı görevi yapmak. Feodal dönemin sosyal sınıflarını meydana getirenler, dövüşen soylular, dua eden rahipler ve çalışan hür köylüler, rutiriye ve serflerdir. Saydığımız bu topluluk katları farklı hukuki statülere bağlı, bu bakımdan günümüzün sosyal sınıflarından ayrılırlar. Toplumdaki temel çelişkiyi üretim araçlarına sahip olup olmamak meydana getiriyorsa da, bu temel çelişki beraberinde hukuki eşitsizliği de getirdiğinden, orta çağda sınıflar, çağımız toplumlarındaki sınıflara oranla birbirinden daha kesin çizgilerle ayrıldıkları gibi, birinden öbürüne geçmek, kast sistemi gibi tümüyle önlenmemiş olsa da daha da kapalıdır. Orta çağda bir sınıftan ötekine geçmek belli merasimleri ve hukuki işlemleri gerektirir. Böylece iktisadi eşitsizliği hukuki eşitsizlik tamamlar. Soylularla rahipler ayrıcalı sınıflardır. Hür köylüler, rotriye ve özellikle serfler bütün değerleri yarattıkları halde üretim araçlarına tam sahip olmadıkları gibi hukuki açıdan durumları ayrıcalı sınıflardan aşağıdadır. Ayrıcalı sınıflar toprağa yani üretim araçlarına da sahip olan sınıflardır. Bu dönemde toprak soyluların yani senyörlerle kilisenindir. Ne var ki zamanla idari ve dini merkezler ya da tahkim edilmiş yerler olan kentler yavaş yavaş meta üretiminin, piyasa için üretimin ve böylece ticaretin gelişmesi doğrultusunda bir gelişme gösteriyorlar. İşte zanaatlerin ve ticaretin gelişmesi sonucunda kentlerde yeni bir sınıf çıkıyor ortaya. Bu sınıf burjuva sınıfıdır. Burjuvaların varlığı toprağa değil kentlerde daha ilkel bir durumda olan meta üretimine ve ticarete dayanıyor. Savaş sanatıyla uğraşmadıkları gibi toprak sahibi de değiller. Bu yüzden de soyluların yararlandıkları hukuki ayrıcalıklardan yoksunlar. Gelecekte toplumun sosyal yapısını değiştirecek olan sınıf, üretim tekniğinin gelişmesi sonucunda yeni üretim araçlarını elinde toplayacak olan bu burjuva sınıfıdır. Şunu da hemen belirtelim ki, 13. yüzyıldan başlayarak Batı Avrupa'da siyasi birlik ve merkezileşmeye doğru hızlı bir gelişme başlamıştır. Özellikle Fransa ve İngiltere'de görülür bu gelişme. Oysa Croza'nın deyimi de feodal dönemde kral, milli devlet şefi sıfatıyla haiz olduğu hukuki delilleri kabul ettirmek için kafi derecede kuvvetli bulunmadığından ancak prima inter pares'ten ibaretti. Yani eşitler arasında birinciydi. Soru 23. Orta Çağ'da İmparator-Papa mücadelesi nedir? Bu mücadele nasıl sonuçlandı? Orta Çağ'ın ideolojisi Hristiyanlık. Bu dönemde insanlar her konuda Hristiyanlığın gösterdiği yoldan yürüyorlar. Ne var ki Hristiyanlığın dünyevi iktidar konusundaki görüşleri bir tartışma ve mücadeleye yol açıyor. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra uzun bir karışıklık dönemi yaşıyor Avrupa. Sonra da iki önemli kurum çıkıyor ortaya. Biri feodal düzen üzerine kurulmuş olan Roma, Cermen İmparatorluğu, ikincisi ise Hristiyanlık. Bir süre bu iki kurum birlikte yol alıyor. Orta Çağ'da egemen olan düşünce, o zamanki boyutları içinde dünyanın bir yandan Hristiyanlığa bağlı Roma Cermen İmparatoru, öte yandan Papa tarafından yönetilmesi gerektiği doğrultusunda. İmparator ile Papa aralarında düzenli bağlar bulunan iki ayrı iktidarın temsilcileri. Biri dünyevi iktidarı, öbürü ise ruhani iktidarı temsil ediyor. Bu iktidarlar kendi aralarında özerk kalacak. Bunlara çifte kılıçlar, de gleve deniyor. Bu özerk iktidarların dengeli ve düzenli ilişkiler kurabilmeleri aslında gerçekleştirilmesi güç bir ülkü. Uygulamada ya biri ya da öteki üstün gelmeye, ağır basmaya çalışıyor. Önceleri imparator daha üstün durumda. 11. yüzyılda Papa 7. Gregoire kilise örgütünü yeniliyor. Roma'dan yönetilen merkezi kilise örgütünü kuruyor. Kilisenin üstünlük kazanmasının en ilginç örneği Papa'ya karşı savaşımı kaybeden İmparator 4. Henry'nin 1077 yılında Papa'ya günahlarını affettirmek için Canossa şatosuna gitmesi ve Papa'nın imparatoru aç ve çıplak ayak karların içinde 3 gün bekletmesi. Papa'nın gücü yeniden kurulan merkezi kilise örgütü yanında İmparatoru aforoz ederek tebaasının artık ona itaat etmemeleri gerektiğini ilan edebilmesinden geliyor. Kilisenin üstünlüğü zamanla imparatorluğun bir teokrasi, bir din devleti haline gelmesine yol açıyor. Artık iki kılıç da kiliseye ait. Ne var ki kilise kılıçlardan birini dünyevi iktidarı vekalet yoluyla imparatora devrediyor. Kilisenin üstünlüğü milli devletin kurulmasıyla son buluyor. Fransa kralı Philip le Bel, kralın kilise mensuplarından vergi alabilmesi konusunda Papa 8. Bonifas ile 1296-1303 yılları arasında yaptığı mücadeleyi kazanıyor. Böylece iki kılıç arasındaki mücadele milli devletin kurulmasıyla dünyevi iktidar tarafından kazanılıyor. Ama bu dünya işlerinin dinin etkisinden kurtuluşu değil, sadece Papa'nın yönetiminden kurtuluşu. Papa'nın manevi etkisi sürüyor. Milli devlet, site devletten büyük fakat imparatorluktan daha küçük bir devlet. Birliği kral temsil ediyor. Merkezi devletin kuruluşu feodalitenin eski gücünü yavaş yavaş yitirdiği döneme rastlıyor. Bugünkü anlamda asıl milli devletin kuruluşu ise ancak bütün feodal kalıntıların ortadan kaldırılması girişimi olan Fransız İhtilali ile gerçekleşebilecektir. söz konusu ettiğimiz dönemde kral iktidarını artık papa ve imparatorun aracılığı olmadan doğrudan doğruya Tanrı'dan almaktadır. Romalı hukukçu Ulpianus'un dediği gibi kralın istediği her şey yasa gücündedir. Ama artık iktidarın kaynağı Roma'da olduğu gibi halk değil, Tanrı'dır. Şimdi Hristiyan Orta Çağ düşünürlerinden en önemlilerinden biri olan Akinolu Aziz Thomas'ın St. Thomas d'Aquin siyasi görüşlerini ana çizgileriyle görelim. Soru 24. Akinolu Thomas'a göre yasalar kuramı nedir? İktidar nasıl sınırlanır? Akinolu Thomas'ın 1224-1274 yılları arasında yaşadığı sanılıyor. Sanılıyor diyoruz çünkü doğum tarihi olarak 1227 yılını ileri sürenler de var. Güney İtalya'da Napoli dolaylarında Aquino kasabası yakınlarında bir şatoda dünyaya gelmiş. Soylu bir aileden. Genç yaşta Dominiken tarikatına giriyor. Avrupa'yı dolaşıyor ve ilk çağ felsefesinden özellikle Aristo'dan esinleniyor. Amacı Arap yazarları yoluyla Orta Çağ Avrupa'sına geçebilen Aristo düşüncesiyle Hristiyan düşüncesinin birleşimini, sentezini yapmak. Bu birleşimi yaparken de siyasi alanda iki kılıcı uzlaştırmaya çalışıyor. Cismani iktidarla ruhani olanı uzlaştırmaktan yana Akinolu. İktidar da ruh ve vücut gibi iki tür aslında. Buna bir diyeceği yok Akinolu'nun. Amacı bu iki düzenle ilgili olarak kendinden önce yaratılan karışıklığı önlemek. Aziz Augustinus'un İsa'dan sonra 354-430 Tanrı sitesinin bir gölgesi olarak gördüğü yeryüzü sitesine belli bir ölçüde özellik kazandırmak. Akinolu Thomas da Aristo gibi insanı sosyal bir varlık olarak görüyor. Toplum halinde yaşamanın nedeni insanın tek başına sağlayamayacağı yararı ancak toplum içinde sağlayabilmesinden. Böylece toplumun amacı ortak yararı sağlamak oluyor. Akinolu Thomas'ın ortak yarar dediği organik bir bütün olan toplumun bütününün yararı, yoksa ne teker teker bireylerin ne de farklı tabakaların ve sınıfların yararı. Ayrıca bu ortak yarar maddi olduğu kadar manevi değerleri de kapsıyor. Öte yandan Akinolu Thomas'ın özelliği toplumu doğal bir varlık olarak tanımlarken insanı toplumun oluşumuna katması, insanın toplumun meydana gelişinde rol alması ve iradesini kullanabilmesi. Bu Hristiyan düşünürün insana verdiği yer yasaları sınırlandırırken değerlendirmesini yaparken daha iyi ortaya çıkacak. Doğal ve akılcı topluma bir siyasi iktidar gerekli. Bu iktidarın kaynağı Tanrı ama doğrudan doğruya doğanın yaratıcısı olduğu için Aziz Paulus'un belirttiği gibi omnis potestas a Deo, bütün iktidar Tanrı'dan gelir. Ama diyor Akinolu Thomas, halk yoluyla kullanılır. Yani omnis potestas a Deo per populum. Özetlersek iktidar fikri temelde Tanrı'dan gelir. Ancak bu iktidarın kullanılışı da elde edilişi de Tanrı'nın dışında kalır. Başta kim bulunursa bulunsun, iktidar toplum adına kullanılıyor. Görüldüğü gibi Hristiyanlık öncesi siyasi düşünceden, Aristo'dan, Roma hukukundan yararlanıyor Aziz Thomas. Aynı zamanda karşımıza bir yasalar hiyerarşisi çıkarıyor. Üstte ölümsüz bir yasa var. Bu Tanrı'nın üstün aklının ürünü. Her şeyin üstün akla göre çözülmesi bu yasaya uymakla mümkün. Ama insanoğlunun kalbinde taşıdığı Tanrı aklının yansıması olan başka bir yasa daha var. Buna doğal yasa diyor. Bu yasa aracılığıyla insanoğlu ölümsüz yasanın gösterdiği yoldan gidebiliyor. Onun altında ise daha sonra pozitif hukuk, pozitif yasa olarak adlandırılacak olan insanların yaptığı yasalar var. Bu yasalar evrensel, doğal yasanın özel durumlara uygulanışını sağlıyor. Böylece yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya Tanrı ile insan arasında ilişki ve süreklilik kurulmuş oluyor. Aynı zamanda iktidar da sınırlanmış oluyor çünkü pozitif yasaların doğal yasaya uyma zorunluluğu var. İktidarı her eline geçiren aklına eseni yasa haline getiremeyecek, pozitif yasa olarak ortaya süremeyecek. Ayrıca teamül de sınırlıyor iktidarı. Akinolu Thomas'ın Şövalye'nin belirttiği gibi en önemli yanı soyut iktidarla bu iktidarın somutlaşma biçimini, iktidarın özüyle kullanılışını birbirinden ayırmış olması. Tanrı'ya ait olan iktidarın özü, soyut olanı. Ama iktidarın kullanılışına, somut biçimine Tanrı'nın doğrudan doğru yetkisi yok. Tanrı atamıyor herhangi bir kişiye ya da krala bu iktidarı kullansın diye. Öyleyse somut olarak iktidarı kullanan kralı, soylular kurulunu, imparatoru ya da diktatörü kim atıyor? Bu iş halkın aracılığıyla oluyor diyor Aziz Thomas. Sed per populum. Ama sakın düşünürüm demokrasi önerdiği sonucu çıkarılmasın. Modern anlamda ya da eski Yunan'daki demokrasi değil gerçekleştirmek istediği. Ortaçağ hukukuna uygun olarak halkla, populus ile organik bir bütün olan toplumla iktidarı kullanan arasında bir kontrat söz konusu. Kontrat sarih, açık, belli olabileceği gibi zımni, altı kapalı da olabilir. Eğer kral kontratın, yapılan sözleşmenin bir hükmünü çiğnerse müeyyidesine, yaptırımına katlanmak zorunda. Böylece mutlak iktidarı önlenmiş oluyor. Öte yandan Aziz Thomas yine Aristo'dan esinlenerek karma bir hükümet öneriyor. Bu hükümet monarşi, aristokrasi ve demokrasi karması olacak ama demokrasinin dozu pek çok değil. Alt sınıfların yani emekçilerin doğrudan doğruya yöneticilerin seçilmesine katılmasını düşünmüyor. Bunların ancak en iyileri, seçkinleri seçime katılabilecek. Görüldüğü gibi bu ortaçağ düşünürü demokrasiden yana değilse bile tiraniden yana da değil. İktidarın sınırlı olmasını istiyor. Böylece Aquinalı Thomas ile anayasacılığın ilk tohumları atılmış oluyor. Biz de onun içindir ki ortaçağ düşünürleri arasında Aquinalı Thomas'ın görüşlerine yer vermeyi uygun bulduk. Ortaçağ Hristiyan düşüncesine son verirken iktidarın sınırlanması konusunda Aziz Thomas'ın yalnız olmadığını bir başka düşünürün, İngiliz Salisbury John'un 1115-1180 kontrata uymayan kralın öldürülmesine bile cevaz verdiğini, ne var ki iktidarın sınırlanması konusunu yaşadığı döneme göre en ilginç biçimde Aquinalı Thomas'ın işlediğini de belirtelim. 2. İslamiyet'e göre devlet. Soru 25. İslamiyet'e göre devletin esasları nedir? İslamiyet kuruluşundan bu yana değişmez bir devlet doktrinine sahip. Hazreti Muhammed yalnız bir din getirici değil, aynı zamanda bir devlet kurucusu ve reisi. Bu yönü Mekke'den Medine'ye göçmesinden sonra bütün açıklığıyla ortaya çıkıyor. Hicret 15 Temmuz 622. İslam'da din ve devlet için ayrı gerçekler yok. Hak ve hakikat tek. Bireyin hayatı için olduğu gibi devlet hayatı içinde geçerli olan tek bir yasa var. Bu yasa şeriattır. Devletin görevi Kur'an'ın ve peygamberin gösterdiği yolda ülkenin düzenini ve yönetimini sağlamak. İslam dini kişinin toplum içindeki yaşamını her alanda denetim altında tutar. Sınırlandırıcı buyruklar koyar. İslam'da cismani, ruhani iktidar ikiliği söz konusu değil. İslamiyet din-devlet ayrımını kesin olarak yatsıyor. Arap Yarımadası'nda cahiliye döneminde, İslam'dan önceki dönemde, Kudüs'te Hristiyanlığın ortaya çıkışı sırasında olduğu gibi güçlü bir merkezi otoritenin bulunmayışının İslam'da cismani ve ruhani iktidar birliğinin kurulmasına etkin olduğu kanısındayız. Şeriat Batı anlamındaki hukuktan fazla bir şey. Bütün bir dünya görüşü, bir yaşama biçimi. Tanrı'nın birey ve toplum hayatı için koyduğu davranış kuralları. Tanrı tek olan gerçeği Kur'an'ında bütün çağlar için ve dünya durdukça durmak üzere gösteriyor. Kamu hukuku açısından Kur'an bütün zamanlar için konmuş değişmez bir anayasa. Bütün varlıklarla birlikte insanlar da Tanrı'nın yaratığı ve kulu. Tanrı ile insanların ilişkisi sahip-kul ilişkisi. Tanrı kendisine nasıl kulluk edileceğini göstermiş. İyi kulluk edebilmek için her şeyden önce Ülül Emre yani devlet reisine baş eğmek gerek. Allah'a ve Resulüne ve sizden olan Ülül Emre itaat ediniz diyor Kur'an. Ülül Emre itaat eden Tanrı'ya itaat etmiş olur. Karşı gelen de ona karşı gelmiş olur. Ülül Emre kimdir? Tanrı'nın dilediği ve kendisine egemenlik hakkını verdiği kişidir. Sahibi mülk Allah'tır ve mülkü dilediğine verir diyor mealen Kur'an. Ülül emr peygamberin halifesi yani vekili. Görevi Tanrı'nın emir ve iradesinin yeryüzünde yerine getirilmesine aracılık etmek. Bir hadise göre kim ki zamanın imamının hükümlerini tanımadan ölür, cehalette ölür. Ülül emr aynı zamanda imamdır. Yani İslam toplumunun dini reisi. Profesör Ali Fuat Başkil'in belirttiği gibi İslam'da devlet mabede bağlanmış durumda. Emirül müminin imam olduğu için devletin de şefi, din ve hukuk açısından imam ile emir her zaman beraber gitmiş. Sultanlık sonra ortaya çıkmış. Mabetle devlet uygulamada sonraları birbirinden ayrılmış. Doktor Hüseyin Hatemi'nin belirttiği gibi İslam'ın kilisesiz bir din oluşu cismani iktidar, ruhani iktidar ikiliğini kabul etmediğini gösterir. İslam'ın cismani iktidarı da düzenleyip sınırladığını ortaya koyar. Sezar'ın hakkı diye bir şey yoktur. Mülk Tanrı'nındır. Bu durumda Doktor Hatemi'ye göre Profesör Niyazi Berkes'in yaptığı gibi İslam'ın kilisesiz bir din oluşundan devletin dini olamayacağı sonucunu çıkarmanın ve tarihte de hiçbir zaman dini olmadığını iddia etmenin pek bir anlamı kalmıyor. Devletin dini İslam'dır demek, devlet İslam hukukuna göre örgütlenir ve İslam hukukuna bağlı kalır anlamını taşır. Devlet reisi görevlerini yetişebildiği yerlerde ve konularda kendisi yapar. Yetişemediği yerlere de vekiller, naipler gönderir. Vezirler, emirler, valiler, kadılar ülül emri temsil ettiklerinden ona karşı sorumludurlar. Fakat ülül emr sadece Tanrı'ya karşı sorumludur. Devlet işlemleriyle ilgili olarak ahirette Tanrı'ya hesap vermekle yükümlüdür. İslam devleti bir teokrasi midir sorusuna Doktor Hüseyin Hatimi'nin karşılığı ilginç. Teokrasiden kastedilen İslam devletinin teşkilatlanmasını düzenleyen ve yetkileri ile görevlerini belirten İslam hukukuna ilahi bir kaynağa dayanması ise esasen bunu herkes bilir ve kimse inkar edemez. İslam'da devlet iktidarının kaynağı toplumun dışında olduğuna göre İnsanlar iktidarın kullanılmasına katılamayacaktır. Ne var ki bu meşvereti yasaklamak anlamına gelmiyor. Tersine bir ayet, her işte ümmetinle müşavere et diyor. Ama karar verecek olan yine de ülül emr. Şunu da önemli belirtelim ki İslam devletinde iktidar laik değildir. Yaptığımız açıklamalara göre de prensip olarak laik olmaması gerekir. İslam devleti insan aklının ve iradesinin ürünü değil. Yine de adaletini yitirmiş bir halife karşısında halkın bir ihtilaf hakkı var mıdır sorusunu sorduruyor bize İslam hukuku. Çünkü çok tartışılmış bu konu. İslam içinde çeşitli fırkalar aynı karşılığı vermiyorlar bu soruya. Bu konuyla ilgili olarak Profesör Tarık Sefer Tuna'ya şu hususları belirtiyor. Haricilere göre halkın sadece bir ihtilal hakkı değil, ödevi bile var. Hurucu Ales Sultan. Ehli sünnet öğretisine göre Tanrı emirlerine aykırı hareket edilmedikçe bir Müslümanın ödevi sadece itaat etmek. Ne var ki ehli sünnet sisteminde de kanlı isyanlara kadar varmayan hafif ve uslandırıcı hareketlere cevaz veriliyor. Ehli sünnet içinde bulunan mezhepler Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli. Halife ağır bir suç işleyerek şeriata karşı gelirse Şafiler hal edilmesinden yana. Hanefiler ise hali kabul etmiyor. Ehl-i sünnet öğretisine göre hal görevi ulemaya düşüyor. Hal tehlikeli bir durum. Anarşi yaratacaksa işi Tanrı'ya havale edip bir anarşi halini önlemek toplum için daha hayırlı. Soru 26. İslam'da hukukun kaynakları nelerdir? İslam hukukunda Batı hukukunda olduğu gibi bir özel hukuk, kamu hukuku ayrımı yok. Bu yüzden İslam'da kamu hukukuyla ilgili kuralların olmadığı bile ileri sürülmüş. Oysa durum tam tersine. İslam koca koca imparatorlukların temelini meydana getirmiş ve bu imparatorluklar İslam hukukuyla yönetilmiş. İslam'da Tanrı insanlara neyi emredip neyi yasakladığını Peygamberi Hazreti Muhammed aracılığıyla gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Kur'an-ı Kerim İslam dünyasının kutsal kitabı ve yüce yasası. Bu yasa bütün zamanlar için insanlara uyulması gereken kuralları gösteriyor. Ne var ki Hazreti Muhammed yalnız bildirmekle kalmamış, sözleri ve eylemleriyle Kur'an'ı yorumlamış ve açıklamış. Hazreti Muhammed'in bu söz ve eylemlerine hadis deniyor. Peygamberin söz ve eylemlerinden çıkan kuralların tümüne de sünnet deniyor. Peygamberin yolu demek sünnet. Hadis ve sünnet Kur'an'dan sonra hukukun ikinci kaynağı. Hazreti Muhammed'den sonra Hülefai-i Raşid'in adını alan ilk dört halife, özellikle Halife Ebu Bekir ve Ömer dönemlerinde bir sorunun çözümü için uygulanacak olan Kur'an ve hadis hükümlerinde kuşkuya düşülürse, Medine halkının oyuna ve kararına başvuruluyor. Bir toplantı halinde verilen bu kararlara icma-i ümmet deniyor. Sonraları bu kavram genişletilerek bir devrin bilginlerinin dini bir konu üzerinde vardıkları oy birliğine icma-i ümmet denilmiş. Bu da İslam hukukunun üçüncü kaynağı. İslam cemaatinin genişlemesi ve artan ihtiyaçlar dördüncü bir hukuk kaynağının daha ortaya çıkmasına yol açmış. Bu da kıyas-ı fukaha. Yukarıda değindiğimiz kaynakların hiçbirinde olmayan yeni bir sorunu bu kaynaklardan birinde var olan hükme kıyas yoluyla çözmek. Bu dört hukuk kaynağına edinne-i erbaa deniyor. Dört yol gösterici anlamına geliyor. Bütün şeriatı yani İslam yasalarını meydana getiriyor. Öte yandan edinne-i erbaada yeri bulunmayan sorunlarda adet muhkemdir. Yani adete örf ve teamüle göre hüküm verilir denilmiş. İslam'da hukuk ahlak içinde sosyal ahlakın bir kolu durumunda. Sosyal ahlak kurallarından maddi olarak meyyidelendirilmiş olanlar, yaptırımı olanlar hukuku meydana getiriyor. Soru 27. İslamiyet'in getirdiği sosyal düzen nedir? Her şeyden önce Müslümanlar bir arada dayanışmalı ve geniş bir toplum halinde yaşamalıdır. Bu toplumun adı ümmet ya da umma. Müslümanları bir araya getiren birleştirici bağ ne kan, ne ırk, ne dil, ne de milliyet. Sadece din birliği. İslam ülküsüne göre İslam devleti tek olmalı ve tüm Müslümanları sınırları içinde toplamalı. İnsanlar arasında dinden daha güçlü, birleştirici bir başka etken yok. Bütün öbür etkenler arka plana itiliyor. Renk, kan, dil, milliyet, soy, sop, sınıf gibi. Müslümanlar birbirine eşit sayılıyor. Kadınların durumuna gelince, kadınlarla erkeklerin eşitliği hiçbir biçimde söz konusu olamaz. Yukarıda sözünü ettiğimiz erkekler arası bir eşitlik, şeriat önünde eşitlik, yoksa varlıklı da olacak, yoksul da. İslam devletinde Hristiyan toplumunda olduğu gibi din adamları sınıfı ve hiyerarşik bir kilise düzeni yok. Daha sonra ulema sınıfının ortaya çıkışı daha çok İran etkisiyle olmuş. Halife, papa değil, şeriatta niyabet cari olmaz. İslam'da eşitliği öneren hadislere de eşitsizliği kabul eden ayetlere de rastlamak mümkün. Ne var ki aralarında eşit olan Müslümanlar Allah'ın kölesidirler. Tanrısız bir hiç olan insan kendini Tanrı'ya tam anlamıyla teslim etmelidir. Bugün artık dinin sosyoekonomik altyapıdan belirlendiği, öte yandan dönerek altyapıyı etkileyebilen bir üst yapı kurumu olduğunu kabul etmek bilimsel bir zorunluluk. Bu açıdan bakılınca İslam toplumlarının özellikle bir kerteye kadar daha iyi tanıdığımız Osmanlı toplumunun en belirgin niteliği de yönetenler ve yönetilenler çelişkisinin ön planda gelişi. Üretim araçlarının merkezi otoritenin doğrudan denetimi altında oluşu. Yani feodal düzenin getirdiği farklılaşma yerine merkezi bir otorite ve merkezi otoriteyi denetleyebilecek başka güçlü sosyal sınıfların olmayışı. Böylece merkezi otoriteyi meydana getiren bürokrasinin egemen durumunda oluşu. Bu düzen İslam dininin getirdiği toplumsal düzene uyuyor. Aynı zamanda da ondan güç alarak egemenliğini sürdürme olanağını buluyor. Böylece şer'i düzen değişmesi öngörülmeyen statik bir toplum düzeninin ideolojisi oluyor. Şimdi de İslam dünyasında olduğu kadar günümüzde de ününü sürdüren Mağribli, Kuzey Afrikalı bir Müslüman düşünürün İbni Haldun'un görüşlerine kısaca bir göz atalım. Soru 28. İbni Haldun'a göre toplum ve devlet nedir? Orta Çağ İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Haldun. 1332-1406. Profesör Hamide Topçuoğlu, hukuk sosyolojisinin uzak habercisi olarak Aristo ile İbni Haldun'u sayıyor. İbni Haldun gerçekçi ve gözlemci bir düşünür. En ünlü yapıtı Berberi kabilelerinin tarihine yazdığı Mukaddime. Kuzey Afrika'da, Tunus'ta doğan İbni Haldun, ciddi bir eğitimden sonra oldukça hareketli bir hayat geçiriyor. Kuzey Afrika'daki kısa ömürlü devletçiklerin gelişme ve yıkılmalarına tanık olan düşünür, deney ve gözlemlerini mukaddimesine aktarmış. Devleti ve toplumu bir sosyal olay olarak gören İbni Haldun, dinamik bir toplum görüşüne varmış. İbni Haldun'a göre insan toplumunun kökeni, insanın sosyal bir varlık oluşuna dayanıyor. Bir arada yaşama zorunluluğu, dayanışma ihtiyacından doğuyor. İnsanlar doğanın karşılarına çıkardığı çeşitli güçlüklerden korunmak ve onları yenebilmek için bir arada yaşıyorlar. Çeşitli toplumlar arasındaki farklar, coğrafi çevrenin, iklim koşullarının, üretim biçimlerinin farklı oluşundan meydana geliyor. İbni Haldun iki önemli tipe ayırıyor toplumları. 1- Göçebe toplumlar. 2- Yerleşik toplumlar. Sosyal dinamiği göçebe toplumlarla yerleşik toplumlar arasındaki diyalektik çelişki meydana getiriyor. Zamanla zenginleşen ve güç kazanan göçebeler yerleşik uygarlıklar kuruyorlar ya da yerleşik uygarlıkları yıkarak yerlerine geçiyorlar. Yerleşik uygarlıklarda yaşayan insanlar çevrenin etkisiyle gevşiyor ve yozlaşıyorlar. Zevk ve rahatlarına düşkün oluyorlar. Göçebeler daha savaşçı ve aralarındaki bağ, asabiyet daha kuvvetli. Yıkıyorlar yerleşik uygarlıkları. İbni Haldun'a göre toplumla devlet aynı şey değil. Göçebe toplumda düzeni yaratan sosyal ilişki, bağ, asabiye, aynı zümreye mensup olmanın yarattığı dayanışmadan doğuyor. Başlarda bu bağ kabiledeki akrabalık ilişkilerinden doğuyor. Kabile geliştikçe içine çeşitli şeyleri alınca asabiye bağı dar anlamda bir akrabalık bağı olmaktan çıkıp geniş anlamda bir kavim ve kabile bağı haline dönüşüyor. Göçebe toplumların düzeninin kurulmasında bu asabiye bağının yanında şeflerin otoritesinin de payı var. Şefle kabile üyeleri arasındaki bağ kendiliğinden doğma, spontane, örf ve adet kurallarının desteklediği bir bağdır. Şefin ayrıca askeri jandarması yok. Yani şefin emrinde devlette olduğu gibi kendine ve toplumdaki dayandığı zümreye bağlı ayrı bir maddi gücü yok. Yerleşik toplumlar siyasi toplumun yani devletin ortaya çıkışı ile birlikte doğarlar. Kabileler arası savaşlar, karışmalar ve yerleşik uygarlık sürecine geçiş sonucunda nüfus çoğalır. Nesepler karışır, toplumda servet birikimi olur, mülkiyet artar. Bu durumda asabiye bağı yetmiyor düzeni sağlamaya. Merkezi bir baskı aracı gerekli artık. Böylece siyasi iktidar çıkıyor ortaya. Devlet birbiriyle rekabet ve mücadele halindeki kabilelerden birinin öbürünü üstün gelmesi ve öbürlerini egemenliği altına almasıyla başlar diyor İbni Haldun. Düşünüre göre devlet toplumdan değişik bir kategoridir. Toplumun insanların birbirine yardım etmeleri zorunluluğundan doğmasına karşın devlet insanın hemcinsinin şerrinden korunabilmesi için kurulur. Devlet de toplum gibi bir zorunluluk, bir sosyal olay. Yoksa sadece ehli kitap olan kavimlerin gerçekleştirebilecekleri ilahi bir emir değil. Gözlemlerim bunu gösteriyor diyor İbni Haldun. İbni Haldun'a göre kabile dayanışmasına dayanarak kurulan hanedan devletinde hükümdar zamanla kendi kabilesi mensuplarına güvenemez olur. Onların yerine kendine bağlı dışarıdan derlenme bir askeri gücü sağlar. Buna devşirme usulü diyoruz. Devşirme sistemini Profesör Niyazi Berkes'in belirttiği gibi uzun süre en başarılı biçimde Osmanlı Devleti uygulamıştır. Yerleşik uygarlıkların yönetiminde 3 çeşit siyaset uygulanabiliyor İbni Haldun'a göre. 1- Akli siyaset. İnsanların akıllarıyla bulup yürürlüğe koydukları yasalarla devleti yönetmek. Bu siyaset kamu yararını ön plana aldığı gibi hükümdarın elinde toplanan ve onun çıkarlarına hizmet eden bir siyaset de olabilir. İslam devletleri ilahi emirlerle yönetildikleri için bu tür bir yönetime ihtiyaç duymazlar. 2. Medeni siyaset. Düşünürlerin sözünü ettikleri ideal siyasettir. Örneğin Eflatun'un kurduğu ideal site gibi. Bunun gerçekleşebilmesi için insanların erdemli ve olgun olmaları gerekir. Kendilerini denetleyebilen insanların yönetimi, gerçekleşmesi güç. 3. Dini siyaset. Devletin, Tanrı'nın elçisinin haber verdiği seri yasalar içinde yönetilmesi. İbn Haldun'un gerçekçiliği, gözlemciliği kendini açıkça ortaya koyuyor. Devleti meydana getiren nedenler ve zorunluluklar sosyal olaylarla açıklanmaya çalışılıyor. Düşünürün devlet tanımlaması beşeri ve dünyevi. Yönetim biçimi olarak yalnız monarşiden söz etmesi, devletlerin ister istemez çöküntüye götüren bir yön izlediklerini, göçebelerin, savaş yeteneklerinin yerleşik uygarlıklardan üstün olduğu iddiaları İbn Haldun'un sadece Kuzey Afrika toplumlarını gözlem konusu yapmış olmasından. İbn Haldun, Yunan-Roma devletliklerinden ve kendi çağındaki Hristiyan devletlerden söz etmiyor. Söz etmiyor ama gözledikleriyle ve değerlendirdikleriyle yeni bir tarih bilimi yaratıyor ve sosyoloji biliminin öncüsü oluyor. Pakistan'da Profesör Harun Han Şirvani'nin dediği gibi o tarihe sadece olayların bir kataloğu, geçmiş zamanlarda meydana gelmiş olayların öyküsü gibi değil, devletlerin yükselmelerinin ve son buluşlarının nedenlerini anlamak için öğrenilecek bir bilim gözüyle bakar. Tarih, sonradan gelecek kuşaklara yararlı olabilmek için yalnız birkaç kişinin hareketleriyle değil, bir milletin sosyal ve siyasi gelişmesiyle de ilgilenmek zorunda. 3. Bölüm Yeni Çağ. 1. Milli Devlet ve Mutlak Monarşinin Sorunları. Soru 29. Machiavelli'ye göre devlet nasıl yönetilmeli? Machiavellizm nedir? Floransalı sekreter adıyla tanınan Niccolò Machiavelli 1469-1527 Floransa'da dünyaya gelmiş. 1498 yılından 1512 yılına kadar Floransa Cumhuriyeti'nin hizmetinde çalışmış. 1512 yılında Floransa'da iktidara Mediciler geçince Machiavelli'nin işine son veriyorlar. Machiavelli de kendini siyasi yazarlığa veriyor. Amacı yalnızca bilimsel yapıtlar vermek değil, yeni iktidarın gözüne girmek istiyor bir yandan da. Prens ve Titus Livius'un ilk 10 bölüm üzerine söylevleri kaleme alıyor. O dönemde Fransa'da, İspanya'da, İngiltere'de merkezi krallıkların kurulmuş olmasına karşın İtalya siyasi birlikten yoksun henüz. Bu siyasi birliğin kurulması için daha çok bekleyecek Roma İmparatorluğu'nun mirasçıları. İtalyan birliği Risorgimento ancak 19. yüzyılda gerçekleşebilecek. Doğrudan Papa'nın yönetimindeki toprakların dışında kuzeyde Yunan site devletlerine benzeyen devletçikler var. Başta gelenler Venedik, Milano, Floransa, daha önemsiz olanlar Cenova, Ferrara, Bologna. Machiavelli'ye göre artık milli devletlerin kurulmasının sırası İtalya birleşmeli ve bir coğrafya terimi olmaktan çıkmalı. Kim gerçekleştirebilir bu birliği? Ancak bir hükümdar, bir prens. Öyle bir prens ki onun gözünde amaca varabilmek için her türlü araç meşru sayılsın. Hiçbir ahlak kuralı yoluna çıkmasın ve onu durduramasın. Bu amaçla işe koyulan Machiavelli siyasi düşünceye büyük katkıda bulunuyor. Hem ilk çağ hem de Hristiyan orta çağ düşüncesine karşı çıkıyor. Eflatun, Aristo, Stoacılar ve Hristiyanlar için devletin amacı etiktir, ahlakidir. Eflatun'a, Aristo'ya, Stoacılara göre devlet insanları iyiye doğru götürmeli, erdemli yaşamalarını sağlamalı. Ya da Hristiyanların ileri sürdüğü gibi insanları sonsuz kurtuluşun eşiğine ulaştırmalı.